Ertesi gün hava bulutlu, yağmur yağacak gibiydi. Yağmur yüklü gökyüzü vadiye doğru inmişti sanki. Çepeçevre tepeler gözden kaybolmuştu. Ana erkenden kalktı, kızını kasabaya götürmeye hazırlandı. Çocuğun derdine deva bulmak için bir gün bile sabredemiyordu şimdi. Bunca zamandır beklemiş, yıllar geçirip gitmişti. Gel gelelim şimdi analığı, dünkü gözyaşlarıyla yıkanıp yeniden doğmuştu ya, çocuklarına ne kadar şefkatli olsa, çağrılarına ne kadar çabuk koşsa yine az buluyordu. Kızına gelince heyecandan titreyerek saçlarını taradı, pembe kurdeleyle ördü, beyaz çiçekli mavi bir giysi giydirdi. Daha bu yaşa kadar köyünden dışarı çıkmış değildi. Hazırlanırken üzgün üzgün, "Keşke bugün gözlerim iyi olaydı da kasabadaki acayip şeyleri iyice görebileydim," dedi. Küçük kardeşi bunu duyunca hemen bilgiçlik taslayarak, "Ama gözlerin iyi göreydi zaten kasabaya gitmezdin," diye karşılık verdi. Bu öyle doğru bir cevaptı ki kızcağız gülümsedi. Zaten ne zaman biri bir hazır cevaplık etse hoşuna gider, gülümserdi. Çünkü kendisi hiç diline çabuk değildi. Her hali, her huyu uysal ve ağırdı. Şimdi de biraz düşündü. Sonra, "Ne de olsa," dedi. "Keşke gözlerim iyi olsaydı da kasabaya hiç gitmeseydim. Gözümün iyi görmesi her şeyden iyidir." Ama bunu öyle geç söylemişti ki o zamana kadar kardeşi ne konuştuklarını unutmuştu bile. Sabırsız huyluydu. Oyunda da yaptığı işlerde de sebatsız, çalı kuşu gibiydi. Zaten çocukların içinde babalarına en çok benzeyeni oydu. Ana ise çocuklarının konuşmasına kulak vermeden giyinip hazırlanmakla meşguldü. Bir seferinde bir çekmecenin içinden küçük bir çıkın çıkardı. Çıkının yumuşak kağıdını açarak içindeki ziynetlere baktı. "Saklasam mı yoksa bozdurup para mı yapsam?" diye düşündü. Bir an kararsız durdu. Bu sefer de "Madem dulum, bunları bir daha takamam gayri," diye düşündü. "Zaten dul olmasam da takmayı içim götürmez bundan böyle. Yoksa kızın çeyizine mi saklasam?" Elindeki ziynetlere bakarak böylece düşündü. Sonra aklına bütün olup bitenler geliverince içini hınç bastı ve ana bu incik boncuktan, bunların aklına getirdiği her şeyden de bir an evvel kurtulmaya can attı. Ansızın kararını vererek, "Saklamayacağım işte," dedi kendi kendine. "Hem sonra belki de çıkar gelir, belki de erkeğim döner gelir. Böyle şeyler görünce kendim aldım desem de inanmaz gayri." Ziynet çıkışını koynuna soktu. Kızını seslenerek gitme vaktinin geldiğini söyledi. Saat o kadar da erkendi ki dışarıya çıktıkları zaman daha köyde ayak yürümemişti. Ana kendini yine eskisi gibi güçlü buluyor, başını sisli havaya karşı dimdik tutarak hızlı ve rahat yürüyordu. Kızının elinden tuttu. Kızcağız da ona ayak uydurmaya çalışıyordu. Ne var ki gözlerinin ne kadar az gördüğünü şimdiye dek kendi de fark etmemişti. Evinde, köyünde alışık olduğu yerlerde gezinip dolaşması oldukça kolaydı. Ama bu yol ona yabancıydı. Bazı yerleri çukur, iniş yokuştu. Anasının elinden tutmasa kızcağız kaç kez düşüyordu. Az sonra ana da bu durumu görerek ürktü. İçine yeni bir felaket duygusu doldu. Korkuyla, "Vah evladım, yoksa ben seni kasabaya götürmekte pek geç mi kaldım?" diye inledi. "Ama hiç demedin bana gözlerim görmüyor diye. Ben de hep gözlerin akıyor da ondan iyi görmüyorsun sandım durdum." Kız da hıçkırarak, "Görmediğimi ben de bilmedim ana," diye cevap verdi. "Gözlerim yine o kadar kötü değil. İlle bu yol öyle bir iniş yokuş ki sen de hızlı gidiyorsun." Ana adımlarını yavaşlattı. Fazla bir şey de söylemedi. Ağır ağır yollarına devam ettiler. Eczaneye yaklaşınca ana kendi de farkına varmadan adımlarını yine hızlandırdı. Öylesine sabırsızlanmıştı. Vakit henüz erkendi. İlk gelen alıcılar kendileriydi. Eczacı dükkanının kepenklerini daha yeni açıyordu. Acele etmeye de hiç niyeti yok gibiydi. Durup durup esniyor, sonra parmaklarını o uzun, karmaşık saçlarının arasına sokup başını kaşıyordu. Bir ara bakıp da yanı başındaki köylü karısıyla kızını görünce şaşırarak, Sabahın bu saatinde istediğiniz nedir? Diye sordu. Ana çocuğunu işaret ederek, bu gibi gözlere şifa olacak merhemin var mı? Dedi. Eczacı bu kez döndü kıza. Kızın o iltihaplı kızarık kenarlı gözlerine baktı. Öyle kızarık, öyle iltihaplıydı ki bu gözler zor açılıyordu. Nasıl oldu bu gözler böyle? Diye sordu adam. Ana, önce dumandan yanıyorlar sandık, diye cevap verdi. Benim adam sizlere ömür, tarlada onun yükü de bana düştü. Ondan bu kızcağız da ben eve geç gelirsem ateşi yaka dururdu. Gel gelelim şu son yıllarda bakıyorum dumandan filan değil. Ateş yaktırmasam da sanki kendi içerisinden bir ateş çıkıp gözce izlerini yakıyor. Nasıl ateştir bu bilmem. Çünkü kızımın huyları pek huy yumuşaktır. Sağ olsun kızıp bağırdığı hiç yoktur. Adam hala uzun uzun esniyerek başını salladı ve umursamaz bir tavırla konuştu. Çok kişi gördüm böyle. İçlerindeki bir ateş yakar durur gözlerini. Bu ateşler türlü türlüdür ama hiçbirisine deva olacak merhem yoktur. Gitgide bastırdıkça bastırır. Çaresi yoktur bunun. Bu sözler anayla kızın yüreklerini kızgın demir gibi dağlayıverdi. Ana alçak sesle, ama bulunur belki çaresi, diye inledi. Elbet bu kasabanın bir doktoru vardır. Tanıdığın iyi bir doktor var mı amca? Ama pek pahalı olmasın çünkü yoksul, rençberleriz biz. Eczacı ise dağınık başını tembel tembel sallayarak gitti. Tahta kutu içinde duran bir ilaç aldı geldi. Kızının gözünü iyi edecek doktor bulamazsın dedi. İyi biliyorum çünkü her gün buraya gözleri böyle olan kaç kişi geliyor. Hep içlerindeki ateşten yakınıyorlar. Duyduğuma göre ecnebi doktorları bile çare bulamamış buna. Gözleri kesip açarak içlerini sihirli taşlarla kazılarmış. Dualar, büyülü laflar okurlarmış ama boşuna. İçindeki ateşler yine bastırır, gözleri yine kavurur, gidermiş. Bu iç ateşini söndürebilmek de kimin marifeti? İnsanın can evinin içinde yanar bu ateş çünkü. Al sana serinletici bir toz vereyim. Kızının gözlerini iyi edemez ama sürünce bir zaman serinletir. Küçük tahta kutunun içinden buğday tanelerini andıran ve esmer buğday renginde olan bir toz çıkarıp kas tüyünden yapma bir kamış içine koydu. Ağzını mumla mühürledi. Neylersin kör olmuş kızın, kadın ana, dedi. Sonra kızın yüzüne baktı. Bu sözleri duyan kızcağız haberi olmadan başına ağır darbe yemiş gibi bir küçük çocuk gibi şaşkınlaşmıştı. Adam merhamete gelerek, yas etmenin ne yararı var, diye söylendi. Alın yazısı böyleymiş. Bundan önce dünyaya gelişinde bir günah işlemiş olsa gerek. Yasak bir şeye bakmış. Ne yapmışsa böyle lanetlenmiş işte. Ya da belki de babası bir günah işlemiştir. Belki senin bile bir günahın vardır. Hanım ana, insanın iç yüzünü kim bilir? Her neyse, bu kız lanete uğramış bir kez. Tanrıların dediğine de kimse karşı gelemez. Acıması çarçabuk geçmiş, adam yine esnemeye başlamıştı. Kadının verdiği parayı aldı. Terliklerini sürüye sürüye içerki odaya geçti. Ananın ise öfkesi kabarmıştı. Kör filan değil benim kızım, diye bağırdı adamın arkasında. Erkeğimin anasının da gözleri çocukluğundan beri akarmış ama kör olmamış işte. Sonra adamın ses çıkarmasına fırsat vermeden kızının elinden tuttuğu gibi dışarı çıktı. Kızın elceğizi titriyordu. Ana bunu durdurmak için onun parmaklarını kendi elinde sımsıkı sıktı. Önceden gittiğine değil de başka bir kuyumcuya gitti. Çıkıyı koynundan çıkarıp saklı dükkan sahibine verdi. Alçak sesle, bunları al, para ver bana, dedi. Adamım öldü. Gayri böyle şeyler takınamam. İhtiyar ziynetlerin kıymetini öğrenmek için teraziden tartsın diye beklerken kızcağız kolunu yüzüne örterek biraz ağladı. Hıçkırıklarının arasından, sanmam ki gerçekten kör olayım anacığım, diyordu. Bak şu terazinin üstünde parlak bir şeyler görür gibi oluyorum. Kör olsam göremezdim ki, öyle değil mi? Nedir o parlayan şeyler anacığım? O zaman ana kızının gerçekten kör olduğunu, yakında hiçbir şey göremeyeceğini anladı. Çünkü ziynetler kızın gözünün önünde pırıl pırıl apaçık durmaktaydı. Ana için için inledi. Ama dışından, doğru dedin evlatçığım, dedi. o parlayan şeyler. Benim iki parça gümüş yüzüğüm vardı. Gayri takınamam ya, bozdurup para yapalım da işimize yarasın, dedim. Başına gelen bu yeni felaket kadına ziynetleri de ziynetlerin bütün anlamını, anılarını da unutturmuştu. Şimdi o yalnızca kızının bu parıl parıl gümüşleri bile seçemediğinden başka hiçbir şey düşünemiyordu. İhtiyar kuyumcu ziynetleri aldı, camlı bir dolabın içine, öteki yüzüklerin, bileziklerin, çocuk nazarlıklarının arasına astı. Ana ziynetlerinin bütün anlamını unutmuştu gayri. Onun için bunlar şimdi yalnızca kör kızının seçemediği bir, iki pırıltıdan ibaretti. Ama işleri bitmemişti henüz. Bir şey daha vardı ki, kızının gözleri gerçekten kör olacaksa, ananın bunu yapması gerekti. Kızın elinden tutarak, onu gelip geçenden korumaya çalışarak yürüdü. Sokaklar kalabalıklaşmış, alıcı satıcılarla dolmuştu. Çiftçiler, bahçıvanlar taze yeşil sebzelerle dolu sepetleriyle yol kenarlarına sıralanmaya başlamışlardı. Balıkçılar da balıklarını tablalarının üstüne diziyorlardı. Ana, bunların hiçbirinin önünde oyalanmadan ilerledi. En sonunda aradığı dükkana vardı. Kızını kapı önünde bırakıp içeri girdi. Ne istediğini soran çırağı da duvarda asılı küçük bir şeyi göstererek "Şunu!" dedi. Bu tahta çomak ucuna bağlı küçük bir çıngıraktı ki körler yolda yürürlerken çevrelerine körlüklerini haber vermek için çalarlardı. Çırak çıngırağı kağıda sarmazdan önce değerini belirtmek için bir iki kere çaldı. Bu sesi duyan kız çabucak başını kaldırarak "Anacığım, burada kör biri var galiba. Çıngırak sesini apaçık duydum." dedi. Çırak bunun üzerine bir kahkaha attı. Kızın gözlerinin görmediğini çok iyi fark etmişti. "Var ya, kör var burada. Hem de!" diye söze başladı. Gel gelelim ana öyle bir suratını astı ki çırağın sözleri neredeyse boğazına tıkanıyordu. Çıngırağı hemen ananın eline tutuşturdu ve bu işe ne anlam vereceğini bilmeyerek bön bön baka kaldı. Bundan sonra ana kız köye döndüler. Kasabada oyalanmayı kız da istemiyordu. Çünkü saatler ilerledikçe sokaklar kalabalıklaşmış, bir curcunadır başlamıştı. Kız alışık olmadığı bu gürültülerden, pazarlık edenlerin bağırışmalarından, görmediği insanların itiş kakışından ürküyordu. O küçücük ayaklarıyla tek tek basarak, o uysal haliyle sakına sakına çevresini tanıya tanıya yürüdükçe, sıkıntısına ve çektiği acıya rağmen hep gülümsüyordu. Anaysa kör gözlülerin işareti olan o şeyi öbür elinde sımsıkı tutuyor ve içi kan ağlıyordu. İşte böyle çıngırağı aldı ama kızına bir türlü veremedi. Kızın büsbütün kör olduğunu kabul etmek istemiyordu. Yaz geçsin diye bekledi. Harmanlar yapılıp kalktı. Mal sahibinin yeni vekili gelip ürünü bölüştürdü. Bu seferki vekil yaşlı bir adamdı. Toprak sahibinin yoksul bir akrabası, emmi oğlu filan oluyormuş. Böylece güz geldi, çattı. Gel gelelim ana, kızına kör çıngırağını hala veremiyordu. Eksik kalan bir şey vardı sanki. Okunması gereken bir dua filan. Kör kızını her görüşte ana o eczacının söylemiş olduğu sözleri aklına getiriyordu. Ana babasının işlediği bir günah. İnsanların iç yüzü hiç belli olmaz. Ana bildiği bir tapınağa gidip dua etmeyi tasarladı. O yol kenarındaki tapınak değil, bir gece yüzlerini örtmüş olduğu o tanrıların karşısına asla çıkamazdı artık. Çok uzaklarda bir başka tapınak daha vardı. Bu tapınakta duran iyi yürekli, sözü geçer bir tanrıça, yürekten dua eden kadınların derdine çare bulurmuş diye duymuştu. Ana nereye neden gideceğini oğullarına açtı. Kız kardeşlerinin başına geleni duyunca oğlanlar üzüldüler. Büyüğü hep o yaşlı adam haliyle, "Ben zaten çoktandır onun gözlerinden şüphe ediyordum," dedi. Küçüğü ise şaşıp kalarak, "Bense hiç aklıma bir şey gelmedi. Ablamın gözlerinin bu durumuna öyle alışığım ki," dedi. Ana meseleyi kızına da açtı. "Kızım, güneydeki şu yaşayan tanrıçanın durduğu tapınağa gideceğim ben. Bizim 6. Li'nin karısına oğlan çocuk veren de bu tanrıçı oldu. Kadıncağız ömrünü kısır geçirdi. Doğurma çağı da geçip gidiyordu. Erkeğinin sabrı tükendi. Karısı doğurmazsa neredeyse üstüne odalık alıyordu. Kadın da gidip o tanrıçaya yalvardı. Arkasından da bildiğin gibi güzel bir oğlan doğurdu işte. Kız, "Biliyorum anacığım," diyerek cevap verdi. Oğlu doğunca da iki tane ipek terlik işleyip tanrıçaya götürdüydü. "Aman ana, kurbanın olayım, tez git. Gerçekten iyi bir tanrıça o." Böylece ana tek başına yola düzüldü. Bütün gün rüzgara karşı yürüdü. Yılın bu ayında rüzgar durup dinlenmeksizin eser, kuzeydeki çölden gelen ayazı önünde sürükler. Öyle ki ağaçların üzerindeki yapraklar soğuktan kavrulur. Yol kıyısındaki otlar kurur, kararır. Her şey afete uğramışçasına cansız kalır. Ama şu anda ananın içindeki korku esen rüzgardan da daha acı, daha güçlüydü. Kendi işlediği o günahın acısını kızının çektiğinden korkuyordu. En sonunda tapınağa vardığı zaman ne yapının büyüklüğünü, görkemini, gül gibi pembe boyanmış duvarlarıyla yaldızlı tanrı heykellerini ne de dua etmek için gelip giden kalabalığı fark etti. Hemen dosdoğru içeri girerek ününü duymuş olduğu o tanrıçayı aradı. Kapıda satılan tütsüden bir parça almıştı. Önüne çıkan kurşuniler giymiş ilk rahibe, "Yaşayan tanrıça ne yanda?" diye sordu. Rahip, onu yoksul görünüşüne bakarak oğlan çocuk niyaz etmek için her gün sürü sürü gelen kadınlardan biri sanmıştı. Dudaklarını büzdü ve başıyla karanlık bir köşeye işaret etti. Burada nedimesi olan iki küçük heykelin arasındaki sönük soluk duruşlu ufarak yaşlı bir tanrıça oturmaktaydı. Ana ondan yana yürüdü ve tanrıçanın önünde duran iki büklüm ihtiyar bir kadının duası bitsin diye bekledi. İhtiyarcık yatalak olan bir oğlu için dua ediyor, tanrıçaya oğlunun yıllardır yatakta yattığını, bir daha çocuk bile yapamayacak kadar bitik olduğunu anlatıyordu. Dua niyaz ettikten sonra, "Evimizde ocağımızda işlenip de bedeli ödenmemiş bir günah varsa söyle bana, hanım tanrıça. Eğer oğlumun böyle yatıp kalmasının sebebi buysa deyiver, ben bedelini öderim, öderim," diye yalvardı. Sonunda içini çekip öksürerek yerden kalktı, gitti. Onun yerine ana diz çöküp dileğini söyledi. İhtiyarın sözleri kulağından gitmiyordu. Ona öyle geldi ki tanrıça ta tepeden ona sert sert bakmaktadır. Günahının bedelini henüz ödememiş olan bu günahkar ruhun duası tanrıçanın yüreğini yumuşatmamıştı. Düzgün, altın yaldızlı yüzü donuk ve sertti. Sonunda ana diz çökmüş, olduğu yerden doğruldu, derin derin göğüs geçirdi. Duasının işe yarayıp yaramadığını bilmiyordu. Tütsüsünü yakıp dışarı çıktı. 15 kilometrelik yolu yürüyüp, üşümüş ve yorgun bir durumda kendi evine döndüğü zaman hemen bir iskemleye çöktü. Çocukları tanrıça duanı nasıl karşıladı diye sordukları zaman da üzgün bir tavırla, "Tanrıların buyruğunu ben nasıl bilirim?" diye cevap verdi. "Benim elimden dua etmek gelir anca. Ondan sonrası tanrılara kalmış. Bize artık bakalım ne olacak diye beklemek düşer." Fakat içinden bütün kalbiyle keşke işlediğim o günahı işlemez olaydım diye dövünüyordu. Dövündükçe bu işi nasıl olup da yapmış olduğuna büsbütün şaşıyor, o düzgün suratlı adama büsbütün kin bağlıyordu. Kendisine günaha sokmuş olduğu ve yaptığını şimdi bozmanın hiçbir çıkar yolunu bulamadığı için diş biliyordu erkeğe. Nefret ve tiksintinin bu en derin anında bütün arzu ve şehveti, bütün gençliği kökünden kurudu gitti ve ana artık genç bir kadın olmaktan çıktı. Onun için dünyada erkek diye kimse yoktu artık. Dünya, alemde onun için yalnızca çocukları olan şu üç kişi kalmıştı ki bunlardan bir tanesinin gözleri kördü.